Vronski, Karenin'lerin balkonunda saatine baktığında öylesine heyecanlı ve düşünceleriyle o kadar meşguldü ki saatin kadranı üzerindeki akrep ve yelkovanı görmüş ama saatin kaç olduğunu anlayamamıştı. Şoseye çıktı. Çamurlara dikkatle basarak arabasına doğru yürümeye başladı. İçi Anna'ya karşı öyle duygularla dolup taşıyordu ki saatin kaç olduğunu, Branski'ye gidecek zamanı kalıp kalmadığını düşünmemişti. Sık sık görülen bir şey olmuş, belleğinin neden sonra neyin yapılması gerektiğini gösteren dış yeteneği kalmıştı ancak. Gür yapraklı bir ıhlamur ağacının artık yana kaymış gölgesinde, arabacı yerinde uyuklayan arabacının yanına yaklaştı. Terli atların üzerinde dönüp duran sinek sürülerine hayran hayran baktı ve arabacıyı uyandırıp arabaya atladı. Branski'ye gitmesini emretti. Ancak 7 vers kadar yol aldıktan sonra saatine bakacak kadar aklı başına gelmiş, saatin 5:30 olduğunu ve geç kaldığını anlamıştı. O gün muhafızların yarışı, sonra subayların 2 verslik ve 4 verslik yarışlarıyla Vronski'nin katılacağı yarış olmak üzere birkaç yarış yapılacaktı. Kendi yarışına yetişebilirdi ama eğer Branski'ye gidecek olursa ucu ucuna yetişebilecek, o gittiğinde tüm saray ileri gelenleri yerlerini almış olacaklardı. Bu iyi bir şey değildi. Ama Branski'ye geleceğini söylemişti ve arabacıya atlara acımamasını emredip yoluna devam etmeye karar verdi. Branski'nin evine gitti. 5 dakika kaldı ve hızla geri döndü. Bu hızla yolculuk onu yatıştırmıştı. Anna ile ilişkilerindeki güçlükler, konuşmalarından sonra devam eden belirsizlik, bütün her şey kafasından çıkıp gitmişti. Şimdi zevkle ve heyecanla yarışı, her şeye rağmen yarışa yetişeceğini düşünüyor ve o geceki buluşmanın verdiği mutluluk umudu ara sıra hayalinde parlak bir ışık halinde parlıyordu. Yazlık evleri ve Petersburg'dan yarışlara giden arabaları geride bıraktıkça yarış atmosferine daha çok giriyor, biraz sonraki koşunun heyecanı onu iyiden iyiye sarıyordu. Evinde kimse kalmamıştı, hepsi yarışlara gitmişti, uşağı da onu kapıda bekliyordu. Vronski üstünü değiştirirken uşak, ikinci koşuların başladığını, çok sayıda beyefendinin onu sorduğunu ve tavladan iki kez bir çocuğun koşa koşa geldiğini bildirdi. Acele etmeden, hiçbir zaman acele etmez ve soğukkanlılığını yitirmezdi. Üstünü değiştiren Vronski, arabacıya barakalara doğru sürmesini emretti. Barakaların orada yarış alanının çevresini saran araba, yaya, asker denizini ve insanların kaynaştığı pavyonları görebiliyordu. Galiba ikinci koşu yapılıyordu. Çünkü barakaya girdiği sırada bir kampana sesi duymuştu. Tavlaya yaklaşırken Mahotin'in mavi şeritlerle kulaklarını kocaman gösteren, mavili turunculu bir çulla yarış alanına götürülen ak ayaklı al atı gladyatörü gördü. Kord nerede diye sordu seyise. Tavlada atı eğerliyor. Furu furu kapısı açık duran bölmesinde eğerlenmiş durumdaydı. Atı götürmeye hazırlanıyorlardı. Geç mi kaldım? Alright, alright, her şey yolunda. Her şey yolunda dedi İngiliz. Heyecanlanmayın. Vronski bütün gövdesiyle titreyen sevgili güzel atına bir kez daha göz attı ve bu güzel manzaradan zorla ayrılarak barakadan çıktı. Hiç kimsenin dikkatini üzerine çekmeyecek en uygun anda pavyonlara gitti. 2 verslik koşu henüz bitmişti ve bütün gözler atlarını var güçleriyle süren ve direğe yaklaşmakta olan öndeki hasta süvari subayıyla onun arkasındaki muhafız subayına dikilmişti. Çemberin ortasından ve dışından herkes direğe doğru sıkışıyordu ve hasta süvari grubundan askerlerle subaylar, arkadaşlarının beklenen zaferinin yarattığı sevinci yüksek sesle ifade ediyorlardı. Vronski tam koşunun bittiğini haber veren kampananın çalındığı ve birinci gelen çamura bulanmış ve eğerin üzerine yığılmış uzun boylu hasta süvari subayının terden rengi kararmış, zorlukla soluk alan gri aygırının dizginlerini elinden bıraktığı anda kimseye fark ettirmeden kalabalığın arasına karıştı. Adım atmakta zorlanan aygır, uzun bedeninin hızlı yürüyüşünü yavaşlattı ve hasta süvari subayı derin uykudan uyanmış bir adam gibi çevresine bakındı, zorla gülümsedi. Arkadaşlarından ve başkalarından oluşan bir kalabalık subayın çevresini sardı. Vronski, pavyonların önünde ölçülü ve rahat bir şekilde dolaşıp sohbet eden seçkin, yüksek sosyete kalabalığından bilerek uzakta duruyordu. Kalabalığın arasında Karenina'yı, Betsy'yi, kardeşinin karısını gördü ve oyalanmamak için yanlarına gitmedi. Fakat karşılaştığı tanıdıklar sürekli onu durduruyor, önceki koşulların ayrıntılarını anlatıyor ve neden geç kaldığını soruyorlardı. Yarışa katılanların ödüllerini almak üzere pavyona çağrıldıkları ve herkesin o tarafa döndüğü sırada Vronski'nin yanına ağabeyi Alexander geldi. Alexander, Vronski orta boylu, tıpkı Alexei gibi tıknaz ama ondan daha yakışıklı ve pembe yanaklı, sarhoşlara özgü kırmızı burunlu, yüz ifadesi samimi, kordonlu, albay rütbesinde biriydi. "Notumu aldın mı?" dedi Alexander Vronski. "Seni bulmak mümkün değil." Alexander Vronski, eğlence düşkünü, özellikle de ünü kazandığı sarhoş yaşantısına karşın tam bir saray adamıydı. Şimdi kardeşiyle onun için hiç hoş olmayan bir konuda konuşurken pek çok kişinin gözlerinin üzerlerinde olabileceğini bilerek, sanki kardeşiyle önemsiz bir konuda şakalaşıyormuş gibi gülümseyen bir yüz ifadesi takınmıştı. "Notunu aldım. Sen neden endişeleniyorsun? Doğrusu anlamıyorum," dedi Alexei. "Biraz önce burada olmadığını fark ettiğim ve pazartesi günü de seni Peterhof'a görenler olduğu için endişeleniyorum. Sadece doğrudan ilgili kişilerin konuşacağı konular vardır. Senin endişelendiğin konu da işte böyle bir konu. Evet, ama o zaman da görevlerini yapmamış olurlar. Senden karışmamanı rica ediyorum, hepsi bu." Alexei Vronski'nin asık suratı bembeyaz oldu ve öne doğru çıkık alt çenesi titredi. Ender olarak böyle bir şey olurdu. Çok iyi yürekli bir insan olarak pek seyrek öfkelenirdi. Ama öfkelendiği ve alt çenesi titrediği zaman da tehlikeli biri haline gelirdi. Bunu iyi bilen Alexander Vronski neşeyle gülümsedi. "Sadece annemin mektubunu vermek istemiştim. Ona yanıt ver ve koşu öncesinde canını sıkma. Bol şans," diye ekledi gülümseyerek ve kardeşinin yanından uzaklaştı. Ancak hemen onun arkasından yine dostça bir selam Vronski'yi durdurdu. "Dostlarını tanımak istemiyorsun." "Merhaba," dedi Stefan Arkadyiç. "Burada Moskova'dakinden geri kalmayan bu Petersburg şatafatı içinde pes pembe yüzüyle ve taranmış brilyantini favorileriyle pırıl pırıl parlıyordu. Dün geldim. Senin zaferini göreceğim için de pek çok memnunum. Ne zaman görüşeceğiz?" "Yarın subay lokaline uğra," dedi Vronski. Sonra Stefan Arkadyiç'in pardösünün kolundan tutup özür dileyerek engelli büyük yarışlar için atların getirildiği koşu alanının ortasına doğru uzaklaştı. Yarış sonunda ter içinde kalmış, bitkin düşmüş atlar seyisleri tarafından yerlerine götürülüyor ve bir sonraki yarış için başlıklarıyla, sıkıştırılmış karınlarıyla kocaman garip kuşları andıran yeni, büyük bölümü İngiliz olan dinç atlar birbiri ardına ortaya çıkıyordu. Esnek ve oldukça uzun bileklerinin üzerinde yaylıymış gibi yürüyen güzeller güzeli narin furufuruyu sağ tarafa götürüyorlardı. Onun biraz ötesinde uzun kulaklı gladyatörün çulunu alıyorlardı üstünden. Aygırın olağanüstü sağrısı ve son derece kısa, toynaklarının üzerine oturmuş gibi duran bilekleriyle iri, güzel ve son derece düzgün hatları Vronski'nin dikkatini ister istemez üzerine çekiyordu. Vronski atının yanına gitmek istiyordu ama bir tanıdığı onu durdurmuştu yine. Tanıdığı tam konuşurlarken, "Aa, bak Karenin," dedi. "Karısını arıyor. Ama karısı pavyonun orta kısmında. Onu görmediniz mi?" "Hayır, görmedim," diye yanıtladı Vronski ve Karenina'nın olduğu söylenen pavyona hiç bakmadan atının yanına gitti. Yarışmacılar numaralarını çekmek ve başlangıç yerlerini belirlemek için pavyona çağrıldıklarından Vronski eğrini gözden geçirmesi ve eğriyle ilgili emir vermesi gerektiği halde buna vakit bulamadı. 17 subay ciddi, sert ve pek çoğu keten gibi solgun yüzleriyle pavyona gelip numaralarını çektiler. Vronski'ye 7 numara çıkmıştı. "At bin," komutu duyuldu. Diğer yarışçılarla birlikte bütün gözlerin dikildiği bir merkez olduğunu hisseden Vronski gergin bir halde atının yanına gitti. Böyle gergin hallerde genellikle yavaş ve sakin hareket ederdi. Kort, yarışların şerefine tören giysisini giymişti. Düğmeli siyah bir redingot, yanaklarına dayanmış kaskatı kolalı yakalık, yuvarlak siyah bir şapka ve uzun süvari çizmeleri. Her zamanki gibi sakin ve ciddiydi. Atın önünde durmuş, iki dizginini de kendi tutuyordu. Furu furu sıtma nöbeti geçiriyormuş gibi titremeye devam ediyordu. Alev saçan gözü yanına yaklaşmakta olan Vronski'den yana eğildi. Vronski parmağını kolanın altına soktu. At daha çok yan bakmaya başladı, dişlerini gösterdi ve kulağını kıstı. İngiliz at eğerleme şeklinin gözden geçirilmesine güldüğünü belirtmek isteğiyle dudaklarını büzdü. Biriniz daha az heyecanlanırsınız. Vronski rakiplerine son defa göz attı. Yarış sırasında artık onları görmeyeceğini biliyordu. İki kişi şimdiden öne başlamaları gereken yere geçmişlerdi. Tehlikeli rakiplerden biri ve Vronski'nin arkadaşı olan Galstin, binmesine izin vermeyen Doru Aygır'ın çevresinde dönüp duruyordu. Daptaracık pantolon giymiş, ufak tefek bir hasta subayı, İngilizlere öykünme isteğiyle atının sağrısı üzerinde kedi gibi sırtını kabartmış, dört nala gidiyordu. Prens Kuzovlev, Graborski harasından alınmış, safkan kısrağının üzerinde solgun bir yüzle oturuyordu. Kısrağın dizginlerini bir İngiliz tutuyordu. Vronski ve bütün arkadaşları Kuzovlev'i tanıyor, sinirlerinin zayıflığını ve onuruna korkunç şekilde düşkün olduğunu biliyorlardı. Her şeyden korktuğunu, eğitilmiş ata bile binmekten korktuğunu da biliyorlardı. Fakat şimdi Kuzovlev sırf korkunç bir yarış olduğu için insanlar boyunlarını kırdıkları, her engelin yanında bir doktor, üzerinde haçıyla ve hemşiresiyle bir hasta arabası durduğu için bu yarışa katılmaya karar vermişti. Göz göze geldiler. Vronski ona dostça ve takdir edercesine göz kırptı. Yalnız birini, en büyük rakibini, gladyatöre binen Mohatin'i göremiyordu. Kort Vronski'ye, "Acele etmeyin," dedi. "Bir tek şeyi aklınızdan çıkarmayın. Engellerin önünde atı dizginlemeyin de, sürmeyin de. Bırakın istediğini kendi seçsin." Vronski dizginleri aldıktan sonra, "Tamam, tamam," dedi. "Eğer yapabilirseniz öne geçip yarışı yönetin. Arkada kalırsanız da son dakikaya dek umutsuzluğa kapılmayın." Vronski esnek ve güçlü bir hareketle çentikli çelik üzengiyi ayağına basarken tıknaz gövdesini kolayca ve sert bir şekilde eyerin gıcırdayan derisinin üzerine yerleştirirken kısrak kımıldayacak zaman bulamadı. Sağ ayağını üzengiye geçirip dizginlerin iki ucunu alışkın bir hareketle parmakları arasına dengeledi ve kort ellerini bıraktı. Furu furu sanki önce hangi ayağını atacağını bilmeksizin uzun boynuyla dizginleri gererek ve esnek sırtında binicisini sarsarak yaylanır gibi harekete geçti. Kort adımlarını hızlandırarak arkalarından yürüyordu. Huylanan kısrak binicisini aldatmaya çalışarak dizginlere bir o taraftan bir bu taraftan asılıyordu. Vronski ise sesiyle ve eliyle boşuna onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Yönlerini yarışa başlayacakları yere çevirerek bir bentle önü kesilmiş olan dereye yaklaşıyorlardı. Yarışçıların bir kısmı önde, bir kısmı da arkadaydı. Vronski bir anda arkasında yolun çamuru içinde dört nala koşan bir atın ayak seslerini duydu. Ve ak ayaklı, uzun kulaklı gladyatörün sırtında Mahotin yanından geçip gitti. Mahotin uzun dişlerini göstererek gülümsedi. Vronski ise ona öfkeyle baktı. Vronski Mahotin'i sevmezdi. Şimdi de onu en tehlikeli rakibi olarak görüyordu ve yanından dört nala geçerek atını heyecanlandırması Vronski'nin canını sıkmıştı. Furu furu sol ayağıyla dört nala kalktı ve iki kere sıçradı. Sonra gergin dizginlere sinirlenerek binicisini zıplatan bir tırısa geçti. Kort da suratını asmış, Vronski'nin ardından adeta koşuyordu. Toplam 17 subay yarışıyordu. Yarış, pavyonun önündeki dört verslik elips biçimindeki büyük bir alanda yapılacaktı. Bu alanda 9 tane engel kurulmuştu. Bir dere tam pavyonun önünde 2 arşınlık büyük yekpare bir engel, kuru bir hendek, sulu bir hendek, dik bir yamaç ve en zor engellerden biri İrlanda tabyası denilen engel. Bu engel içine çalı çırpı doldurulmuş, arkasında atların göremediği bir hendek daha bulunan, bu yüzden atın her iki engeli de aşmak zorunda olduğu ya da düşüp sakatlanacağı bir engeldi. Sonra iki sulu ve bir kuru hendek daha vardı ve yarışın bitiş noktası pavyonun karşısıydı. Fakat yarış alanın içinde değil, 100 sajen dışından başlıyordu ve bu mesafede bir tek engel vardı. Binicilerin isterlerse üzerinden atlayabilecekleri ya da atı yürüterek geçebilecekleri 3 arşın genişliğinde önü bentle kapatılmış bir dere. Biniciler 3 kez hizaya girdi ama her seferinde içlerinden birinin atı hizayı bozdu ve yeniden hizaya girmeleri gerekti. Yarışı yöneten Albay Sestrin artık kızmaya başlamıştı. Sonunda 4. kez marş marş diye bağırdı ve biniciler ileri atıldı. Biniciler hizaya girdikleri sırada bütün gözler, bütün dürbünler alacalı bulacalı bu kümeye yönelmişti. Bekleme sırasındaki sessizlikten sonra her yandan "çıktılar, yarış başladı" sesleri duyuldu. Gerek gruplar halinde, gerekse tek tek insanlar daha iyi görebilmek için oradan oraya koşuşmaya başladı. İlk anda toplu halde olan yarışçılar birbirlerinden koptu ve birbiri ardından dereye doğru ikişer, üçer yaklaştıkları görüldü. İzleyicilere hepsi bir arada koşuyormuş gibi görünüyordu. Ama biniciler için aralarında kendi açılarından büyük önem taşıyan saniyelik farklar vardı. Heyecanlı ve son derece sinirli olan Furufuru ilk fırsatı kaçırmış, atlardan birkaçı önüne geçmişti. Ancak Vronski dizginlere asılmış olan atı bütün gücüyle tutarak daha dereye gelmeden atların üçünü kolayca geçti ve önünde sadece Vronski'nin burnunun dibinde sağrısı düzgün ve rahat bir hareketle sallanan Muhati'nin al atı gladyatör ve en önde de sağ mı ölü mü belli olmayan Kuzovlev'i taşıyan güzel Diana kaldı. İlk anlarda Vronski henüz ne kendisine ne de atına hakim değildi. İlk engel olan dereye gelmeden önce atın hareketlerini yönetemiyordu. Gladyatörle Diana birlikte ve hemen hemen aynı anda yaklaşıp aynı anda derenin üzerinde yükseldiler ve öbür tarafa adeta uçarak geçtiler. Onların arkasından Furufuru hiç fark ettirmeden uçarcasına yükseldi. Fakat Vronski'nin tam kendisini havada hissettiği sırada birden hemen hemen atının ayaklarının altında, derenin öbür kıyısında Diana ile birlikte yerde debelenen Kuzevlev'i gördü. Kuzevlev atladıktan sonra dizginleri bırakmıştı ve at onunla birlikte tepe taklak uçmuştu. Vronski bu ayrıntıları sonradan öğrenmişti. Şimdi ise gördüğü tek şey tam ayaklarının altında, Furufuru'nun ayaklarını basması gereken yerde Diana'nın ayağının ya da kafasının olabileceğiydi. Fakat Furufuru yere düşen bir kedi gibi atlarken ayaklarıyla ve sırtıyla çabalayarak yerdeki atı geçip daha ileride bir yere bastı. "Ah canım," diye geçirdi içinden Vronski. Vronski dereden sonra ata tamamen hakim oldu ve büyük engeli Mahotin'in ardından atlamak ve bir sonraki 200 sajen kadar uzunluktaki engelsiz alanda onu geçmek niyetiyle atını tutmaya başladı. Büyük engel tam çar pavyonunun önündeydi. Tüm saray erkanıyla halkın oluşturduğu kalabalık, şeytana yekpare engele böyle diyorlardı, yaklaştıkları sırada ikisine, yani ona ve bir at boyu önünde giden Mahatüne bakıyordu. Vronski her yönden üzerine dikilmiş gözleri hissediyordu. Ancak Kısra'nın kulaklarından ve boynundan, altında ters yönde giden topraktan, gladyatörün önünde hep aynı mesafede hızla sallanan sağrısından ve beyaz ayaklarından başka bir şey görmüyordu. Gladyatör hiçbir yere çarpmadan yükseldi, kısa kuyruğunu salladı ve Vronski'nin gözlerinin önünden kayboldu. "Bravo!" diye bağırdı bir ses. Aynı anda Vronski'nin tam önünde engelin tahtaları görünüp kayboldu. Kısrak hareketinde en ufak bir değişiklik olmadan yükseldi. Tahtalar gözden kayboldu ve sadece arkadan bir çarpma sesi duyuldu. Önünde koşan gladyatöre sinirlenen kısrak, engele geldiğinde çok erken yükselmiş ve arka toynağını engele çarpmıştı. Fakat koşması değişmemişti. Vronski ise yüzüne bir topak çamur sıçrayınca gladyatörle aralarında yine aynı mesafe olduğunu anlamıştı. Gladyatörün sarısını, kısa kuyruğunu ve hızla koşan ama arayı açamayan beyaz ayaklarını yine önünde görüyordu. Tam Vronski artık Mahotin'i geçmesi gerektiğini düşündüğü anda furu furu sanki aklından geçeni anlamış gibi hiçbir isteklendirme olmaksızın iyice hızlandı ve en uygun taraftan, ipin gerili olduğu taraftan Mahotin'e yaklaşmaya başladı. Mahotin ip tarafını bırakmıyordu. Vronski dıştan dolaşarak da geçilebileceğini düşünür düşünmez furu furu ayak değiştirdi ve tam da bu şekilde koşmaya başladı. Furufuru'nun artık terden iyice koyulaşmaya başlamış olan omzu, gladyatörün sarısıyla aynı hizaya gelmişti. Birkaç adım sonra yan yanaydılar. Fakat Vronski yaklaştıkları engelin önünde geniş bir daire çizmemek için dizginlerle oynamaya başladı ve tam dik yamaçta Mahotin'i hızla geçti. Bir an Mahotin'in çamura bulanmış yüzünü gördü. Hatta Mahotin ona gülümsüyormuş gibi geldi. Vronski Mahotin'i geçmişti. Fakat şimdi onu tam arkasında hissediyordu. Gladyatörün düzgün koşusunu ve burnundan kesik kesik ancak hala son derece canlı çıkan soluğunu sürekli ensesinde duyuyordu. Daha sonraki iki engel hendek ve sert kolayca geçilmişti. Ama Vronski gladyatörün soluğunu ve ayak seslerini daha yakından duymaya başlamıştı. Atını sürdü ve onun kolayca hızlandığını sevinçle hissetti. Gladyatörün ayak sesi önceki mesafeden tekrar duyuldu. Vronski kendi istediği ve kordun ona öğütlediği şeyi yapmış, başa geçmişti. Artık başarısından emindi. Heyecanı, sevinci ve furufuruya olan sevgisi gitgide artıyordu. Başını çevirip geriye bakmak istedi ama bunu yapamadı. Kendisini sakinleştirmeye ve gladyatörde kaldığını hissettiği kadar gücün kendi atında da kalması için onu fazla zorlamamaya çalışıyordu. Bir tek en zor engel kalmıştı. Eğer bu engeli diğerlerinden önde geçerse birinci gelecekti. Atını İrlanda tabyasına doğru sürdü. Furufuru ile birlikte bu engeli daha uzaktan görmüştü ve her ikisi de kendisi de atı da bir anlık bir kuşkuya kapıldılar. Atın kararsızlığını kulaklarından anlamış ve kamçısını havaya kaldırmıştı. Ama hemen o anda kuşku falan olmadığını hissetti. At ne yapması gerektiğini biliyordu. Hızını arttırdı. Ölçülü ve Vronski'nin tahmin ettiği doğrulukta yükseldi. Yerden uzaklaşıp kendini hendeğin epey ötesine götürecek atalet gücüne bıraktı ve furufuru yine aynı tempoyla hiç fazla çaba sarf etmeden yine aynı ayağıyla koşusuna devam etti. Bravo Vronski sesleri geldi kulağına. Alayının ve arkadaşlarının bu engelin yanında durduklarını biliyordu. Yashvin'in sesini tanımamasına olanak yoktu ama onu görmüyordu. Arkasında olanlara kulak vererek "Ah benim güzelim." diye furufuruyu düşündü. Arkadan gladyatörün atlayışını işitip atladı diye geçirdi içinden. Geriye iki arşın genişliğinde içi su dolu son hendek kalıyordu sadece. Vronski bu engele bakmıyordu bile. Ama birinci olmak isteğiyle koşuya uygun şekilde atın başını kaldırıp indirerek dizginlerle dairesel biçimde oynamaya başladı. Kısrağın kalan son gücüyle koştuğunu hissediyordu. Hayvanın yalnız boynu ve omuzları terli değildi. İki omzunun arası, kafası, sivri kulakları boncuk boncuk terlemişti. Sert, kısa kısa soluyordu. Ancak Vronski atın gücünün kalan 200 sajeni koşmaya bay fazlasıyla yeteceğinin farkındaydı. Çünkü kendisi yere daha yakın hissediyordu ve hareketinin yumuşaklığından atının hızını ne kadar arttırdığını biliyordu. Hendeğin üzerinden farkına varmadan atladı. Hendeği kuş gibi uçarak geçmişti. Fakat Vronski tam o anda atın hareketine yetişemeyerek kendisi de nasıl olduğunu anlamadan eğerin üzerine çöküp çok kötü, bağışlanmaz bir hareket yaptığını hissetti korku içinde. Bir anda durumu değişmiş, korkunç bir şey olduğunu anlamıştı. Daha ne olduğunun bilincine varamadan al aygırın beyaz ayakları tam yanında görünüp kaybolmuş ve Mahotin dört nala geçip gitmişti. Vronski'nin bir ayağı yere değiyordu ve kısrağı bu ayağın üzerine yıkılıyordu. Ayağını zar zor kurtarmıştı ki hayvan ağır ağır hırıldayarak ve ayağa kalkmak için terli ince boynuyla boş yere çaba harcayarak bir yanına devrildi. Yerde Vronski'nin ayaklarının dibinde vurulmuş bir kuş gibi çırpınmaya başladı. Vronski'nin yaptığı beceriksizce hareket hayvanın belini kırmıştı. Ama Vronski bunu çok daha sonra anladı. Şimdi ise sadece Mahotin'in hızla uzaklaştığını, kendisinin yalpalayarak tek başına çamurlu toprağın üstünde dikildiğini, önünde Furu Furu'nun ağır ağır soluyarak yattığını ve başını ona çevirmiş güzel gözleriyle kendisine baktığını görüyordu. Vronski ne olduğunu henüz anlamadan atı dizginlerinden çekti. Hayvan eğerin kanatlarını gıcırdatarak tekrar balık gibi çırpınmaya başladı. Ön ayaklarının üzerinde kalkmak istedi. Ama sağrısını kaldıracak gücü yoktu. Hemen yoruldu ve yine yana devrildi. Vronski hırstan yüzü çirkinleşmiş, benzi atmış ve alt çenesi titreyerek ökçesiyle hayvanın karnına vurdu ve tekrar dizginleri çekmeye başladı. Fakat at hareket etmiyor, burnunu toprağa sokmuş, konuşan bakışlarını sahibine dikmişti. Başını ellerinin arasına alan Vronski, "Ah!" diye bağırdı. "Ben ne yaptım? Yarışı kaybettim. Hem de kendi yaptığım utanılacak, bağışlanmayacak bir hata yüzünden. Ya bu talihsiz mahvolmuş kısrak? Ben ne yaptım?" Seyirciler, doktor, sağlık memuru, Vronski'nin alayından subaylar yanına koşuyorlardı. Sapasağlam olduğu ve yaralanmadığı için üzülüyordu. Atın beli kırılmıştı ve vurulmasına karar verildi. Vronski sorulara yanıt veremiyor, hiç kimseyle konuşamıyordu. Başından fırlayıp düşen kasketini almadan arkasını döndü. Nereye gittiğini bilmeden koşu alanından uzaklaştı. Kendisini mutsuz hissediyordu. Hayatında ilk defa başına çok ağır bir felaket gelmişti. Onarılması mümkün olmayan ve kendisinin suçlu olduğu bir felaket. Elinde kasketle Yashvin arkasından yetişip onu eve götürdü. Vronski yarım saat sonra kendine geldi. Ancak bu yarışın anısı hayatının en ağır ve en acı anısı olarak uzun süre içinde yaşadı. Alexey Alexandrovich'in karısıyla görünürdeki ilişkileri eskisi gibiydi. Tek fark eskisine göre işlerinin daha fazla olmasıydı. Eski yıllarda olduğu gibi kışın fazla çalışmaktan bozulan sağlığını düzeltmek için bahar gelir gelmez yurt dışında bir kaplıcaya gitmiş ve her zamanki gibi Temmuz'da dönüp hemen artan enerjisiyle her zamanki işine sarılmıştı. Her zaman olduğu gibi karısı yazlığa taşınmış, Alexey Alexandrovich ise Petersburg'da kalmıştı. Prenses Tverskaya'nın verdiği akşam davetinden sonraki konuşmalardan bu yana Alexey Alexandrovich duyduğu kuşkular ve kıskançlık konusunda bir daha Anna ile konuşmamıştı. Ve her zamanki alışılmış davranış tarzı karısına karşı şimdiki ilişkileri açısından çok işe yaramıştı. Anna'ya biraz daha soğuk davranıyordu. O ilk gece karısının üzerine alınmadığı konuşma yüzünden ona karşı sadece ufak bir hoşnutsuzluk duyuyor gibiydi. Karısıyla ilişkilerinde bir gücenme söz konusuydu, hepsi o kadar. Sanki zihninden karısına hitap ederek "Benimle konuşmak istememen senin için daha kötü oldu. Artık sen benimle konuşmak isteyeceksin ama bu kez ben konuşmayacağım. Senin için daha kötü olacak," diyordu zihninden. Bir yangını söndürmek için boş çabalar harcayan bir adamın boşuna uğraştığı için sinirlenip "Öyleyse al sana, işte böyle yanarsın," demesi gibi. Onun gibi işinde akıllı ve ince bir adam karısına karşı davranışının çılgınlığını anlamıyordu. Bunu anlamıyordu çünkü içinde bulunduğu durumu anlamak onu dehşete düşürüyordu ve ruhunda ailesine yani karısına ve oğluna karşı duygularının bulunduğu çekmeceyi kapatmış, kilitlemiş, mühürlemişti. Onun gibi dikkatli bir baba bu kışın sonundan beri oğluna karşı çok soğuktu. Ona karşı da karısına olduğu gibi alaycı bir davranış içindeydi. Vay delikanlı diye hitap ediyordu oğluna. Alexey Aleksandrovich daha önce hiçbir zaman bu yılki kadar işi olmadığını düşünüyor ve söylüyordu. Ancak bu yılki işleri kendisinin icat ettiğinin, bunun karısına ve ailesine beslediği duygu ve düşüncelerin bulunduğu çekmeceyi açmama yollarından biri olduğunun, bu duygu ve düşüncelerin orada durdukça daha da korkunç hale geldiğinin bilincinde değildi. Eğer biri çıkıp da Alexey Aleksandrovic'e karısının hareketleri hakkında ne düşündüğünü sorabilseydi, uysal, sakin Alexey Aleksandrovic hiçbir yanıt vermez ama kendisine bu soruyu soran adama çok sinirlenirdi. Karısının sağlığını sorduklarında Alexey Aleksandrovic'in yüzünde beliren gururlu ve sert ifade de bundan kaynaklanıyordu. Alexey Aleksandrovic, karısının hareketleri ve duyguları ile ilgili hiçbir şey düşünmek istemiyor, gerçekten de bu konuda hiçbir şey düşünmüyordu. Alexey Aleksandrovic'in daimi yazlık evi Peterhof'taydı. Kontes Lidya Ivanovna da genellikle yazın onlara komşu oturur ve Anna ile sürekli ilişki içinde olurdu. Bu yıl Kontes Lidya Ivanovna Peterhof'a gelmekten vazgeçmiş, bir kere bile Anna Arkadyevna'ya uğramamış ve Alexey Aleksandrovic'e Anna'nın Betsy ve Vronski ile yakınlaşmasının uygunsuz bir durum olduğunu ima etmişti. Alexey Aleksandrovic, karısının her türlü kuşkunun üstünde olduğu düşüncesini söyleyip kontesi sert bir şekilde susturmuş ve o günden sonra da Kontes Lidya Ivanovna'dan kaçmaya başlamıştı. Sosyetede pek çok kişinin karısına yan gözle baktığını görmek istemiyor ve görmüyor. Karısının neden Betsy'nin oturduğu ve Vronski'nin alayının ordugahına yakın olan Çarkovski'ye gitmek için bu kadar ısrar ettiğini anlamak istemiyor ve anlamıyordu. Kendine bunları düşünme izni vermiyor ve düşünmüyordu. Fakat kendisine itiraf etmese ve bu konuda kanıt şöyle dursun, herhangi bir kuşkusu dahi olmasa bile ruhunun derinlerinde yine de aldatılmış bir koca olduğunu kesinlikle biliyordu ve bundan büyük bir mutsuzluk duyuyordu. Alexey Aleksandrovich karısıyla birlikte geçirdiği 8 yıllık mutlu yaşamı sırasında sadakatsiz kadınlara ve aldatılmış kocalara bakarak kendi kendisine kim bilir kaç kez "Buna nasıl izin veriyorlar? Bu çirkin duruma neden son vermiyorlar?" demişti. Fakat şimdi felaket kendi başına geldiğinde sadece bu duruma son vermeyi düşünmemekle kalmıyor. Üstelik bu durumu bilmeyi hiç istemiyordu. Bilmek istemiyordu çünkü bu çok korkunç, çok anormal bir durumdu. Alexey Aleksandrovich yazlık eve yurt dışından döndüğünden beri iki kez gitmişti. Bir keresinde öğle yemeği yemiş, diğerinde konuklarla bir akşam geçirmiş ama hiçbirinde de önceki yıllarda bir alışkanlık haline getirdiği şeyi yapmamış, gece kalmamıştı. Yarış günü Alexey Aleksandrovich'in işinin çok olduğu bir gündü. Ancak daha sabahtan kendisine bir program yapıp öğlen yemeğini erken bir saatte yedikten hemen sonra karısının yanına yazlık eve, oradan da tüm saray erkanının geleceği, kendisinin de gitmesi gereken yarışlara gitmeye karar vermişti. Karısına uğramasının nedeni ise haftada bir kez nezaketen yanına gitmeye karar vermiş olmasıydı. Ayrıca aynı gün, yani kurulu düzenlerine göre ayın 15'inde masraflar için karısına para vermesi gerekiyordu. Her zamanki düşünce hakimiyetiyle karısı hakkında bütün bunları etraflıca düşündükten sonra onunla ilgili düşüncelerinin daha fazla yayılmasına izin vermemişti. Sabah Alexey Aleksandrovich'in çok işi vardı. Bir gün önce Kontes Lidya Ivanovna Çin'e yaptığı yolculukla tanınan, şimdi ise Petersburg'da bulunan ünlü bir gezginin broşürünü, çeşitli açılardan son derece ilginç ve gerekli bir adam olan bu gezgini kabul etmesini de rica eden bir mektupla birlikte Alexey Aleksandrovich'e göndermişti. Alexey, akşam broşürü sonuna kadar okuyacak zaman bulamamış, ancak sabah okuyup bitirebilmişti. Sonra ricası olan insanlar gelmiş, raporlar, kabuller, atamalar, görevden uzaklaştırmalar, ödüllerin, emekli maaşlarının dağıtılması, maaşlar, yazışmalar, yani o kadar çok zamanı elinden alan ve Alexei'nin günlük işler dediği işler birbirini izlemişti. Sonra da özel bir iş, doktorun ve özel işlerini yürüten kahyanın ziyareti. Kahya çok zamanını almamıştı. Alexei için gerekli olan bir miktar parayı getirmiş ve bu yıl özel seyahatler nedeniyle daha çok harcama yapıldığı için hesapların açık vermesi yüzünden işlerin pek de iyi olmayan durumu hakkında kısa bir rapor vermişti. Fakat Alexei Alexandrovich ile arkadaşlık ilişkileri içinde olan Petersburglu ünlü doktor çok zamanını almıştı. Alexei onu bugün beklemiyordu ve doktorun gelişini, üstelik durumunu büyük bir dikkatle sorup soruşturmasına, göğsünü dinlemesine, karaciğerini muayene etmesine şaşırmıştı. Alexei Alexandrovich sağlığının bu yıl iyi olmadığını arkadaşı Lidya Ivanovna'nın fark edip doktoru hastayı muayene etmesi için ricada bulunduğunu bilmiyordu. Kontes doktora, "Bunu benim için yapınız," demişti. "Bunu Rusya için yapacağım kontes," diye karşılık vermişti doktor. "Harika bir adamsınız," demişti kontes Lidya Ivanovna. Doktor Alexei Alexandrovich'in durumundan hiç memnun kalmamıştı. Karaciğerini önemli ölçüde büyümüş, beslenmesini yetersiz, kaplıca tedavisiyle ise tümüyle etkisiz bulmuştu. Olabildiğince fazla fiziksel hareket ve olabildiğince az zihinsel gerilim. En önemlisi de her türlü üzüntüden uzak olmasını, yani tam da Alexei Alexandrovich için soluk almamak kadar olanaksız olan bir şeyi tavsiye etmişti ve Alexei Alexandrovich'te kötü bir şey olduğu ve bunun iyileştirilemeyeceği gibi kötü bir duygu bırakıp gitmişti. Doktor Alexei'nin yanından çıkarken kapıda Alexei'nin özel kalem müdürü, kendisini de çok iyi tanıdığı Suludin'le karşılaştı. Üniversiteden arkadaştılar. Ender görüşseler de birbirlerine saygı duyarlardı ve iyi dostular. Bu yüzden doktor hasta ile ilgili samimi düşüncesini hiç kimseye Suludin'e söylediği kadar açık söyleyemezdi. "Gelip onu gördüğünüze çok sevindim," dedi Suludin. "İyi değil. Bana öyle geliyor ki, nesi var?" Doktor Suludin'in başının üzerinden arabacısına gelmesi için işaret ederken, "Nesi mi var?" dedi ve güderi eldiveninin bir parmağını beyaz elleriyle tutup gerdi. "Telleri germeden koparmayı denerseniz çok zordur. Ama iyice gererseniz ve parmağınızın ağırlığıyla gergin tele dokunursanız kopacaktır." Alexei Alexandrovich de uzun süre çalıştı ve işine karşı titiz olduğu için son noktaya kadar gerilmiş durumda. "Ayrıca dışarıdan da bir baskı var. Hem de ağır bir baskı," diye kaşlarını anlamlı anlamlı yukarı kaldırıp sözünü bağladı. Yaklaşan arabasına doğru giderken, "Yarışlara gelecek misiniz?" diye ekledi. Sulidin'in söylediği ve kendisinin anlayamadığı bir şeye doktor, "Evet, elbette çok zaman alır," diye yanıt verdi. Bu kadar çok zamanını alan doktordan sonra da ünlü gezgin geldi. Alexei Alexandrovich biraz önce okuduğu broşürden ve bu konuda daha önce edindiği bilgilerden yararlanarak bilgisinin derinliğiyle ve görüşlerinin genişliğiyle gezgini hayran bıraktı. Gezginle birlikte Petersburg'da bulunan ve görüşmek zorunda olduğu bir il yöneticisinin geldiğini de haber vermişlerdi. İl yöneticisi gittikten sonra özel kalem müdürüyle birlikte günlük işleri bitirmesi, ayrıca ciddi ve önemli bir konuda önemli bir kişiyi ziyaret etmesi gerekiyordu. Alexei Alexandrovich yemek saati olan 5'e doğru ancak dönebildi ve özel kalem müdürüyle birlikte yemek yiyip onun yazlığa ve yarışlara çağırdı. Alexei Alexandrovich şimdi kendisi de bilincinde olmadan karısıyla görüşmelerinde bir üçüncü kişinin bulunması için fırsat arıyordu.